Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Ferverdin 1400, Hicri Gameri 1 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 14 Nisan 2021 Çarşamba. Bugün İslami İran'da 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü. Bu mübarek ayda dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak. Türkiye'den köşe yazarları mübarek Ramazan ayını karşılarken Şeyh Attar Nişabür'ün Anısına isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam ülkeleri liderlerinin Ramazan'ını kutladı. Zarif, İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştığını söyledi. İran, Portekiz Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanı'na çağırdı. Garibabadi, iki yeni santrifüj zincirinde %60 zenginleşmenin yapıldığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri sularında bir İsrail gemisi saldırıya uğradı. Aliyev, Amerika'nın Bakü ve Erivan'a karşı dengeli bir siyaset izlemediğini söyledi. Şimdi haberler.
İslam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajlarda kendileri ve milletlerinin Ramazan'ını kutladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, mesajında Ramazan ayının hayır ve rahmetiyle Müslüman ülkelerin bilim insanlarına dayanarak dünyanın diğer ülkeleri yanına koronavirüsü kontrol yolunu açabilmeleri, böylece kendi adları ile İslam'ın adını yüceltmelerini temenni ederek Müslümanların, özellikle İslam ülkeleri liderlerinin bu ayda daha çok birlik ve birliktelikle tüm dünyada İslam'ın yüceltilmesi için çaba sağlamalarını temenni etti. Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında İslam ülkeleri hakların ibadetlerinin kabulünü dileyerek onları Ramazan ayını dünya Müslümanlarının, özellikle salih kulları ve samimi oruç tutanların ibadet ve kendini geliştirme, kendini arındırma ve günahlardan uzak durma yoluyla ibadet etme, Allah'a daha fazla yakın olma fırsatı olarak değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir de İslam ülkeleri liderlerine ayrı ayrı mesajla Ramazan ayına girilmesini kutladı. Cihangir'i gönderdiği mesajla Ramazan ayına girilmesini tebrik ederken, Kur'an'ın, vahyinin ve ilahi rahmetin olduğu bu ayda umarım İslam ülkelerinin üst düzey görevlerinin daha fazla çabaları ışığında İslam'ın yayılmasına yardımcı olunur. Merhamet ve şefkat dolu bu ayda bizler koronavirüsü kontrol altına alır, normal hayatı geri getirmek için etkili adımlar atmış oluruz temennisinde bulundu. Cihangir'in mesajında ayrıca Ramazan yaşam özgürlüğü ayıdır. Mükemmellik yüküyle ahitleşmenin yenilenmesi ve oruç tutan Müslümanların ibadet, kendini geliştirme ve kendini yetiştirme yoluyla ibadet etmeleri ve bu muhteşem ilahi ziyafeti tatmalar için fırsattır dedi.
İslam mezheplerini yakınlaştırma grubu genel sekreteri Hucetul İslam Şehriyari, İslam Birliği'nin projesi İslam dünyasında yeni bir yenilik ve teorileştirmedir dedi. İslam mezheplerinin yakınlaşması grubunun üst düzey üyelerinin yıllık ikinci toplantısı için Irak'a giden Hucetul İslam Şehriyari toplantıda yaptığı açıklamada İslam Birliği'ne ulaşma hedefiyle ilgili ayrıntılı açıklamada bulunarak İslam dünyasında yenilenme ve akılcılıktan yararlanma İslam ümmetinin birliğini sağlamaya yöneliktir dedi. Hucetul İslam Şehriyari tek bir ümmet, dünyadaki tüm Müslümanların tek bir çatı altında olması gerektiği anlamına gelir. Bu da Resulullah'tan gelir. Biri düşmanla yüzleşmek, diğeri dostluk ve birbirlerine iyiliktir dedi. Bu arada toplantının başında bazı Iraklı İslam alimleri ve şahsiyetler İslam Birliği ve diğer birçok konuda görüşlerini açıkladılar.
İran Dışişleri Bakanı İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmayı hayata geçirmek için Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine inandığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra tweet atarak, "Eski dostum Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ikili bölgesel ve küresel konularda iyi görüşmeler için ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum," dedi. İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmayı ihya etmek için Amerikan yaptırımlarının kaldırması konusunda hemfikir olduklarına dikkat çeken Zarif, Amerikan Başkanı Obama ile varılan anlaşmayı ya da Trump'ın başarısız ekonomik terörizminden birini seçmeli dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanları dün ayrıca kültürel faaliyetlerde işbirliğine ilişkin bir belge imzaladılar.
İran Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü Avrupa Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı yetkililerini ve kurumlarını boykot etme konusundaki küstahça girişiminin ardından Tahran'daki Portekiz Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. İran'a göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada pazartesi günü Avrupa Birliği'nin İslam Cumhuriyeti'nin bazı görevlileri ve kurumlarının insan hakları yaptırımlarına yönelik küstahça girişimini takiben yaptığı açıklamada İran, Portekiz'in İran Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Avrupa Birliği'nin yasa dışı eyleminden dolayı İran bu konuyla ilgili protestosunu Portekiz Büyükelçisi kanalıyla bildirmiştir denildi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Avrupa Genel Müdürü yapılan çağrılarda Avrupa Birliği'nin insan hakları meselelerine yönelik siyasi ve seçici yaklaşımına dayanan hareketi kınadı. Ayrıca karşılıklı yaptırımlar konusunun ele alındığı da vurgulandı. Portekiz'in Tahran'daki Büyükelçisi de konuyu Brüksel'e ileteceğini bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi pazartesi günü 8 İranlı kişi ve kuruluşa insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif salı günü Tahran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu konuya temas ederek Avrupa Birliği son yıllarda yükümlülüklerini yerine getiremedi ve Amerika'nın baskısına boyun eğdi. Böylece yavaş yavaş uluslararası ilişkilerdeki itibarını kaybediyor dedi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı dün akşam yaptığı açıklamada Nükleer Anlaşma Yönetim Kurulu Ortak Komisyonu'nun Viyana'daki toplantısının bir gün sonraya ertelendiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre İran ile 4+1 grubu arasında toplantının çarşamba günü yani bugün Viyana'da yapılması gerekiyordu. Arakçı üyelerden birinin koronavirüs enfeksiyonu kapması sebebiyle toplantının perşembe gününe ertelendiğini söyledi. Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası örgütlerin daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ortak komisyon toplantısının bir gün ertelendiğini ve 15 Nisan'da yapılacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı başkanındaki İran heyeti, İran'ın ortak komisyonun görüşmelerine katılmak için dün Viyana'ya gitmişti.
İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, dün gece yaptığı açıklamada Şehit Ahmet Roşen zenginleştirme tesisinde iki yeni santrifüj zincirinde %60 oranında zenginleştirmenin başladığını söyledi. Teslim Haber Ajansı'na göre Kazım Garibabadi attığı Twitter mesajında şunları yazdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na salı akşamı gönderilen mektup ve tasarım bilgisine göre yeni IR4 ve IR olmak üzere iki zincirde %60 oranında zenginleştirme yapılmaya başlandı. Garibabadi teknik sürecin başladığını ve %60 zenginleştirilmiş uranyumdan önümüzdeki hafta sonuç elde edilmesinin beklendiğini kaydetti. İran'ın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi, Natanz'daki son sabotaja tepki olarak alınan bu eylemin İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Teşkilatı tarafından üretilen radyofarmasötiklerin kalite ve miktarını iyileştirmesinde önemli etkileri olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerine uyması şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak Avrupalılar pratikte başarılı olamadı ve anlaşmayı sürdürmek için verdikleri sözleri yerine getirmediler. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi 8 Mayıs 2019'da Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının birinci yıl dönümünde İran'ın 26. madde kapsamında yükümlülüklerini kademeli olarak azaltacağını duyurdu.
Amerika ve Fransa dün gece İran'ın uranyumu %60 zenginleşme işlemine başlamasına dair aldığı karara tepki gösterdiler. Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın nükleer tesislerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından resmi olarak da açıklanan %60'lık zenginleşmenin başlamasını ciddiye aldığını söyleyerek İran'ın kararından duyduğu endişeyi dile getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü, Washington'un amacının nükleer anlaşmaya geri dönmek olduğunu bildirirken, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine ve de İran'a karşı yasa dışı yaptırımlardan bahsetmedi. Fransa'da birkaç gün önce düşman sabotajı sonucu meydana gelen Şehit Ahmet Roşen zenginleşme kompleksinde yaşanan olaya tepki göstermezken, dün İran'ın %60 oranında zenginleştirmesini tepki gösterdi ve kınadı. İran'da %60 zenginleşmenin tehlikeli olduğu iddiasını yenileyen Fransız Cumhurbaşkanı Sarayı kararı kınadığını bildirdi. İran Atom Enerjisi Örgütü Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, Natanz tesisinde %60 oranında zenginleştirmenin başladığını söyledi.
Medya kaynakları Siyonistlere ait bir ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında hedef alındığını bildirdi. Siyonist İsrail ticaret gemisine yönelik saldırı dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Fecire limanı yakınlarında gerçekleşti. Habere göre hedef alınan geminin adı Hyperion ve İsrail şirketi PCC'ye ait. Siyonist medyadan Jerusalem Post gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail gemisine düzenlenen saldırıyı anında bir haber yayınlayarak doğruladı. İsrail Kanal 12'si de İsrail gemisine yapılan saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını ancak hasarın önemli olduğunu bildirdi. Siyonist medyaya göre gemi hasarı araştırmak için Birleşik Arap Emirlikleri limanlarına nakledildi.
Irak'ta kaynaklar dün gece Kuzey Irak'ta Siyonist İsrail rejimine ait casusluk ve istihbarat üssünün saldırıya uğradığını bildirdiler. Irak Sabir'in haber kanalı ve El İlam El Mukavim merkezi de kimliği belirsiz bir grubun İsrail'in Kuzey Irak'taki Mossad casus teşkilatına bağlı bir istihbarat operasyon üssünü hedef aldığını ve bazı İsrail güçlerinin öldüğü ve yaralandığını bildirdiler. Kaynaklar Mossad casus üssüne yapılan saldırıyı Siyonist rejime ciddi bir darbe olarak nitelendirdiler. Kaynaklar saldırı hakkında ayrıntılı bilgi vermediler ancak daha fazla detayın yakında bildirileceğini açıkladılar.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem Datça'nın 15 kilometre açığında yerin 2.51 kilometre altında meydana gelirken Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından Akdeniz açıklarında 23-28 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Muğla Valisi Orhan Tablı depremle ilgili Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tablı ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59.187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu Türkiye'de pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek sayı. Türkiye'de koronavirüs salgına ilişkin veriler endişe verici bir şekilde yükselişte artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 13 Nisan verileri Türkiye'de son 24 saatte 59.187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 273 olduğunu bildirdi. Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 3.962.760'a ulaşırken can kaybı da 34.455'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanma kararına dair yaptığı paylaşımda sonuç alınamazsa süre uzayacak, tedbirler artacak dedi.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi kan pıhtılaşması yan etkisini araştırmak üzere Johnson Johnson aşısının kullanımını durdurmasını tavsiye etti. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, Amerikan İlaç Şirketi Johnson Johnson'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurması kararı almaya hazırlandıklarını duyurdu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Johnson Johnson tarafından Johnson COVID-19 aşısının kan pıhtılaşması yan etkisini araştırmak üzere kullanımının askıya alınması çağrısında bulundu. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bugün Amerika Gıda ve İlaç Dairesi ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Johnson Johnson COVID-19 aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz. 12 Nisan itibariyle Amerika'da 6.8 milyondan fazla doz Johnson Johnson aşısı uygulanmıştır.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin bir siyasi partinin lideri olduğu için teknokrat bir hükümet kuramayacağını söyledi. El Ahbar'ın verdiği habere göre Lübnan Cumhurbaşkanı Saad el-Hariri'nin başkanlığında teknokrat bir hükümetin kurulmasının temelde bir hükümetin doğasıyla çeliştiğini ve Hariri'nin kendisinin böyle bir hükümet kuramayacağını, çünkü kendisinin Gelecek Hareketi siyasi partisinin lideri olduğunu söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni Amerikan yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a karşı dengeli bir politika izlemediğini belirtti. İrna'ya göre Bakü'de düzenlenen Güney Kafkasya bölgesine yeni bir bakış ve savaş sonrası kalkınma ve işbirliği konferansında İlham Aliyev, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in daha önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü kaydederek bu telefon görüşmesinin içeriğinden habersiz, ancak her halükarda Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerde denge bozulmuştur dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Amerikalı mevkidaşı Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ve Ukrayna krizinin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in yazılı açıklamasında telefon görüşmesinin Amerika'nın girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedilirken, Rusya-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumu ve uluslararası gündemin bazı güncel sorunları derinlemesine tartışıldı. Biden 22-23 Nisan tarihlerinde video konferans rolüyle düzenlenecek iklim zirvesine katılması için Rusya Devlet Başkanı'nın daha önce iletilen daveti teyit etti ifadesine yer verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa Birliği'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar etrafında. Avrupa Birliği Konseyi 12 Nisan günü 8 İranlı kişi ve 3 kurumu insan hakları ihlalleri bahanesiyle İran karşı yaptırım listesini aldı. Bu konsey ayrıca İran'a karşı girişimlerini hem de sözde insan hakları ihlalleri yüzünden 13 Nisan 2022'ye kadar uzattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami ve birkaç üst düzey askeri komutan Avrupa Birliği'nin insan hakları ihlalleri bahanesiyle uyguladığı yaptırımların hedefi oldu. Ayrıca Evin Hapishanesi, Feşafuyi Hapishanesi ve Recai Hapishanesi de Avrupa Birliği yaptırımlarına hedef oldu. Avrupa Birliği şu açıklamalarda bulundu. Bu yaptırımlar Avrupa Birliği'ne girme yasağı ve anılan kişilerin Avrupa'daki mal varlıklarına el koyulmasını kapsamaktadır. Bu yaptırımlar ilk olarak 2011 yılında uygulandı. Her yıl ise Avrupalıların iddialarına göre uzatılmaktadır. Halihazırda yeni yaptırımların uygulanmasından dolayı 89 kişi ve 4 kurum Avrupa Birliği listesine alınmıştır. Görünen o ki Avrupa Birliği'nin İran'a karşı yaptırım kararı özellikle de mevcut durumda Batı'nın İran'a karşı baskı siyaseti çerçevesinde değerlendirilmelidir. Avrupalılar Amerika'da yeni başkan Biden'ın Ocak 2021'de iş başına gelmesinin ardından ve onun transatlantik ilişkilerinin yeni bir başlangıçta baştan dizayn edileceği sözlerine güvenerek Washington'a paralel hareket ederek İran'a karşı koymaya çalıştı. Bu bağlamda özellikle de İran ile ilgili olan nükleer anlaşma, füze kabiliyeti ve bölgesel siyasetleri alanında Washington'a uyumlu hareket etmeye başladı. Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası son 3 ayda yaşanan nükleer anlaşma çerçevesindeki gelişmelerde de iyi polis, kötü polis rolünü eş zamanlı olarak ifa etmeye çalışmıştır. Onlar bir yandan nükleer anlaşma istediklerini belirtiyorlar, diğer yandan tehditvari ve aşırı taleple yaklaşıyorlar. Avrupa Birliği eski dış siyaset sorumlusu Catherine Ashton ise şöyle diyor. Biden nükleer anlaşmayı son anlaşma olarak değil, öncelikli anlaşma olarak görmelidir. Biden hükümetine paralel olarak yaklaşımlarını belirleyen 4+1 grubu ülkeleri Washington'un istekleri doğrusunda Tahran'ı Amerika'nın şartlarına boyun eğdirmeye ve nükleer anlaşma üyeleri ve Amerika arasında gayri resmi oturuma mecbur bırakmaya çalışmaktalar.
Bu arada Bercam nükleer anlaşmasının kritik bir nokta olduğu bir dönemde İran'a yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımları açıklandı. Bercam tarafları nükleer anlaşma ortak komisyonu bir sonraki toplantısının önümüzdeki hafta Viyana'da yardımcılar düzeyinde ardından da uzman gruplar toplantısının teknik ve özel istişareler çerçevesinde düzenlenmesini bildirmişlerdir. Uzmanların toplantısında yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın canlandırılması için nükleer tedbirler görüşülecek. Siyonist rejimi Natanz nükleer tesisindeki sabotajı yani tesiste çalışan santrifüjlere zarar vermek için elektriğin kesilmesi, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in pazar günü işgal altındaki topraklar ziyareti ve İran karşıtı tavrıyla yaptırımların açıklanması, Avrupa Birliği'nin pazartesi günü İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar ortak bir plana işaret ediyor. Bu girişimler Washington'un yoğunlaşan siyasi baskı ve Tahran'a Bercam'a dönüş talebi kabul ettirme konusundaki psikolojik ve algı savaşı ile birleştiğinde Brüksel, Washington ve Tel Aviv arasında İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve Tahran'ı imkanlarından mahrum etmek için uyumlu bir planı gösteriyor. Bu gelişmelere tepki olarak İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerikalıların ne yaptırımlarının ne de sabotajın kendilerine müzakere imkanı sağlamayacağını ve bu eylemlerin durumu kendileri için daha da zorlaştıracağını bilmeleri gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerikan Savunma Bakanı'nın Batı Asya ziyareti etrafında. Amerikan Savunma Bakanı Ashton, Biden hükümetinin Batı Asya'ya gelen ilk üst düzey makamının ziyaret çerçevesinde 11 Nisan pazar günü işgal altındaki topraklara gitti. Aşk'ten Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ile görüşmesinin ardından katıldığı basın toplantısında Biden hükümetinin İsrail'in güvenliğini desteklemeye bağlı olduğunu açık bir şekilde ifade etti. Amerikan Savunma Bakanı şöyle bir vurgu yaptı. Siyonist rejim İsrail, Amerika için stratejik bir ortak sayılır. Bu ortaklık bölgede istikrarın sağlanması için önemlidir. Biz İsrail'in güvenliğinin uzun vadeli olarak garanti edilmesinden söz ediyoruz. Bu yüzdendir ki Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirmesini destekliyoruz. Amerika Savunma Bakanı Washington ile Tel Aviv arasındaki işbirliğini Batı Asya'daki güvenliğin ekseni olarak addetti. Trump hükümeti ise 4 yıllık iktidarı boyunca Batı Asya'ya odaklanarak Arap ortaklar ile Siyonist rejim İsrail arasında ilişkileri normalleştirmek ve İranofobi yaparak silahlarını bölgeye satmak ve bölgedeki varlığını sürdürmek için koalisyon kurmaya çalıştı. Şimdi de Biden hükümeti aynı stratejiyi yürütmek istiyor. Georgetown Üniversitesi hocalarından Mihran Kamverava şöyle diyor. Amerika'nın Batı Asya'daki dış siyaseti bir kişinin başkan olmasıyla değişmeyecek kadar ilkelidir. Örneğin İsrail'i desteklemek ve Amerika ile İsrail arasında stratejik birlik bu partilerin ötesine geçen ilkeler arasında yer almaktadır. Amerikan Savunma Bakanı'nın Biden yönetiminin Batı Asya bölgesine ziyaret yapan ilk üst düzey yetkilisi olması yeni Amerikan yönetiminin bu bölgeye yaklaşımına dair bir mesajdır ve bir sinyal gibi durmaktadır. Mesaj, Washington'ın Batı Asya'ya yönelik askeri ve güvenlik yaklaşımını sürdürmeye ve müttefiklerini koruma bahanesiyle bölgede askeri varlığını sürdürme niyetine yöneliktir. Bu bağlamda Biden yönetimi, Trump yönetiminin Siyonist rejime yönelik aynı siyasetini sürdürürken İsrail'e kesin desteğini açıklayıp Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini de desteklediğini belirterek tekrar aynı siyasetleri uygulayacağını gösterdi.
Öte yandan Trump döneminde Beyaz Saray bazı Arap ülkelerine verdiği vaatlerle hem de yerine getirilmesi belirsizlik içinde olan vaatler öne sürerek Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etti. Temelde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi bu vaatlerde bulundu. Amerikan Savunma Bakanı'nın işgal altındaki Filistin'i ziyareti sırasında gündeme getirilen ve Biden yönetiminin Tel Aviv ile ittifakını işaret eden bir diğer mesele de ziyaretin İranofobiyi tırmandırmaya yönelik bir girişime eş zamanlı olarak yapılmasıydı. Washington ve Tel Aviv arasında İran'ın nükleer meselesiyle nasıl başa çıkacağı, özellikle Bercam nükleer anlaşması konusunda bazı anlaşmazlıklar iddialarına rağmen Washington ve Tel Aviv'in İran'a muhalefeti ve İranofobinin tırmanması konusunda ortak bir tutumu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda İsrail Savaş Bakanı, Amerikan Savunma Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın Batı Asya'nın ve Siyonist rejimin istikrarı ve güvenliği için stratejik bir tehdit olduğunu iddia etti. Amerika'nın bölgeyi dünyanın en büyük silahlanma yarışı haline getirmesine rağmen Gantz, Tel Aviv'in İran ile herhangi bir yeni anlaşmanın imzalanmasının bölgede bir silahlanma yarışını tetikleyeceğinin önlenmesinden emin olmak için Washington ile yakın çalışacağını iddia etti. Bu bağlamda Gantz'ın konumu Amerikan-İran karşıtı yaklaşım ile uyumludur. Son 40 küsur yılda Amerika bölgedeki askeri varlığını haklı çıkarmak ve Arap müttefiklerine ve ortaklarına daha fazla silah satmak için İran düşmanlığını tırmandırmış ve İran'ı bölgede büyük bir tehdit olarak göstermeye çalışmıştır. Ancak Batı Asya'daki duruma bakıldığında Siyonist rejimin komşu ülkelere defalarca saldırarak bölgede kriz yarattığı ve bu yönde Washington'un siyasi ve askeri desteğinden de yararlandığı görülmektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1400, İran'da Hicri Kameri 1 Ramazan 1442 ve Miladi 14 Nisan 2021 Çarşamba. Bugün İran'da Kur'an-ı Kerim ve ilahi bereketlerin nazil olduğu mübarek Ramazan ayının ilk günüdür. Allah bu ayı rahmet ve bereket ayı olarak adlandırıp herkesi ziyafete çağırmaktadır. Bu ayın azametinin beyanında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın günlerinden en iyi günler ve gecelerinin de en iyi geceler olduğunu buyurarak Müslümanlardan Ramazan ayının bereketlerinden faydalanmalarını istemekti. Kadir gecesi Ramazan ayının en önemli gecelerinden sayılmaktadır. Ehl-i Beyt imamlarının birincisi İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti Ramazan ayının en önemli günlerinden sayılır. Yüce Allah'tan Ramazan ayının en yüce bereketlerinden yararlanmamız konusunda bizlere yardımcı olmasını ve bu ayda Allah'ın rahmet ve mağfiretine mazhar olmamızı diliyoruz. Hicri Kameri 1 Ramazan, Kutsal Sahaf kitabının Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nazil olduğu gündür. Hazreti İbrahim'in adı 69 kez Kur'an-ı Kerim'de saygı ve büyüklükle yad edilmiştir ve orada müminler için ibret olacak şekilde o hazretin yaşamından çeşitli aşamaları beyan edilmiştir. Onun Allah'ı tektir ve dini hanif olmaktadır. İslami talimlerde de İbrahim Ulul Azm peygamberlerinden sayılırken şeriat sahibi olmaktadır ve Kur'an-ı Kerim birkaç durumda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Sahaf adlı bir semavi kitaba sahip olduğuna da işaret ediyor. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1367'de Bağdat, İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki zorunlu savaş sırasında kimyasal silahlardan yararlandığını açıkça itiraf etti. İran aleyhindeki 8 yıllık zorunlu savaş sırasında İran, Irak'ın İslam mücahitleri aleyhinde kimyasal silahlardan faydalandığını uluslararası teşkilatlar nezdinde defalarca şikayet etti ve bazı gruplar bu şikayeti ele almak için gönderilmelerine de rağmen Irak bu gibi silahlardan yararlandığını yalanladı. Nihayet iki taraf arasında savaşın şiddetlendiği bir sırada Irak, zehirli gazlar ve tehlikeli hardar gazlar başta olmak üzere kimyasal silahlardan yararlandığını itiraf etti. ...1400 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Ramazan 428'de İranlı dünyaca ünlü hekim, matematikçi, filozof ve müneccim Şeyhül Reis lakaplı Ebu Ali Sina 58 yaşında İran'ın batısındaki Hemedan kentinde vefat etti. İbn Sina'nın eserleri arasında felsefe dalında şifa, tıp bilimindeki kanun ve danışname-i alayı gibi eserlerine değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Amerika'da yine polis şiddeti.
Cumhuriyet.
AKP'li belediyeden AKP'li meclis üyesinin şirketine kart ihalesi.
Karar.
Yarım yamalak önlemle olmaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 12 Nisan tarihli Karar gazetesinde pandeminin faturası yoksullar daha yoksul başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Pandeminin siyasete etkilerini araştıran doçent doktor Seda Demiralp, Taha Akyol'un sorularını cevapladı. Pandemi süreci gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini nasıl etkilemekte? Pandemi süreci ülkeler arası olsun, ülke içi olsun dezavantajıyla daha ağır etkiliyor. Fakir daha fakirleşiyor, şiddet gören daha çok şiddet görüyor. Yoksul ülke vatandaşları, hele o ülkenin varoşları, kadınları, göçmenleri diğerlerinden daha olumsuz etkileniyor. Yani dezavantajlılık katmanlarının her biri pandeminin etkisini çarparak arttırıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sanitasyonun, tıbbi müdahalenin ve aşının önemli maliyetleri var. En doğrudan eşitsizlik burada etkisini gösteriyor. Ayrıca teknoloji kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde ve ailelerde iş ve eğitim aksıyor. Günde bir kez okulda parasız yediği öğlen yemeğinde mahrum kalan yoksul çocuklar, pandemide okulların kapanmasıyla birlikte açlık da çekiyor. Özel arabanın lüks olduğu ülkelerde toplu taşıma pandemi yüzünden eski haliyle kullanılamaz olunca ya iş gitme şansı ortadan kalkıyor ya hastalık riski göze alınıyor. Güvencesiz işler pandemide ilk son verilen işler olduğundan, buralarda çalışanların çok olduğu ülkelerde ekonomik sıkıntı daha ağır oluyor. Gelişmiş ülkeler kapsamlı destek paketleriyle pandeminin hasarını bir nebze telafi edebilirken gelişmekte olan ülkeler bunu yapamıyorlar. İlaveten gelişmiş ülkelerin ağırlıklı olarak demokratik olduklarını düşünecek olursak, bu ülkelerde pandemi iyi yönetemeyen siyasiler değiştirilebilirken, örneğin Trump, otokratik ülkelerde bu imkan olmadığı için gittikçe dibe iniliyor. Pandemi uluslararası ekonomide küreselleşmeyi mi, korumacılığı mı güçlendirecek? Her iki argümanı da kuvvetle savunmak mümkün. Henüz net bir galip yok. Pandeminin küreselleşmenin bir sonucu olması, küreselleşme karşıtı görüşleri kuvvetlendirebilir. Ayrıca ekonomik krizler genelde içe kapanmayla sonuçlandığından, pandemi dönemi yaşanan ekonomik sıkıntıların da böyle bir sonucu olması beklenebilir. Eldeki kıt ve kıymetli olanı dışarı satıp elden çıkarmamak gibi, dışarıdan gelebilecek mala güvenemeyerek, yerli üretime yönelmek veya içerideki işsizliğe kısa vadede çözüm olması için ithal ürünleri vergilendirip iç talebi artırmak gibi refleksler görülebilir. Öbür yandan o kadar enternasyonal bir sorunla karşı karşıyayız ki, hepimiz iyileşmeden hiçbirimiz tam iyileşemeyeceği için ister istemez, idealist olmasa da pragmatik sebeplerden ötürü bir küreselleşme boyutu da mutlaka olacaktır. Yani pandemiden çıkış da ancak küresel bir işbirliğiyle mümkün olacak. Seyahatler için, ticaret için ortak standartlar oluşacaktır. Aşı ve diğer sağlık girişimlerinde ortak çalışmalar artacaktır. Nitekim aşı milliyetçiliğinin hem sağlık, hem siyasi, hem de ekonomik maliyetleri uzmanlar tarafından dile getiriliyor.
Thank you. Arslan Bulut 12 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar bu krizi de fırsata çevirebilecek mi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen yıl Giresun'da meydana gelen sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Kent genelinde 2.2 milyar liralık hasar olduğunu belirten Soylu, afetler afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla zarardır. Bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır dedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Soylu, afetler afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla zarardır, bir yanıyla da siz de biz de gördük ki değişim için büyük fırsattır. Dünyadaki pek çok ülke afetler sonrasında zarara yol açan yapılaşma sorunlarını, ihmallerini afet sonrası iyileştirme çalışmalarında hallettiler. İlgili kanunları çıkardılar, tedbirlerini aldılar. Yaşanan afet olayı dolayısıyla bir takım dirençler de kırıldığı için bir nevi afeti geleceğe ait bir fırsat haline dönüştürmüş oldular şeklinde konuştu. Bu konuşmaya bir itirazım yok. Soylu'nun değerlendirmesi doğrudur. Yalnız şu var ki dünya çapında da küresel bir afet oluşturuldu. Yaşanan salgın ve sokağa çıkma yasağı, hayat, eve sığar saçmalığı gibi sebeplerle insanların direnci de kırıldı. Sesini çıkarana komplo teorisyeni veya aşı karşıtı dediler ve dünya çapında oluşturulan bu krizi fırsata dönüştürmeyi planladıklarını Time dergisinden en yetkili ağızlardan büyük sıfırlama kapağıyla açıkladılar. Üstelik en büyük sıfırlamanın Akdeniz Havzası'nda yapılacağını ilan ettiler. Buna rağmen insanlar bütün bunlar doğal sürecin eseriymiş gibi konuşanlara inanmayı tercih ediyor. Çünkü gerçeklere inanmak canlarını acıtıyor. Time dergisinin o sayfasında yazısı yayınlanan Sompo Holding yöneticisi Kengo Sekora'da COVID-19 bir hesaplaşmadır. Dijitalleşme ve küreselleşmenin genişlemesiyle kapitalizm daha büyük eşitsizlikler ve bölünmeler üretti. Mevcut haliyle kapitalizm insanlığın refahına gerçek anlamda katkıda bulunmuyor diyordu. Ama sürecin bir hesaplaşma olduğunu biz söyleyince insanlar şüpheyle bakıyor.
Mehmet Kara 12 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi gündem halkın gündemi başlıklı yazısına yer veriyor. Merhum Süleyman Demirel'in meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz sözünü hatırlatan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak siyasi gündemle halkın gündemini özetlemiş. Siyasi gündem Ay yolculuğu, yargı reformu, emekli amiraller, makroekonomi, kanal projesi, Kürşat ve bu gibi halkın gündemi, ayçiçek yağı, adalet terazisi, emekli maaşı, işsizlik, ekmek, yolsuzluk, hırsızlık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bunun altına da şu notu düşmüş. Demirel ne güzel söylemiş. Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz. Sayın Kulat yine gündem o kadar hızlı tükeniyor ki, darbe bildirisi gibi bir konu bile 24 saat dolmadan tükendi. Zira hayatı zehir eden pandemi, iliklere kadar hissedilen işsizlik, herkesi yakan hayat pahalılığı, bozuk tartan adalet terazisi. Temel gündem bunlar, diğerleri bir günlük, diyor. Halkın gündemi yani gerçek gündem bunlar. Ülkeyi yönetenler ne zaman gerçek gündeme dönecek ya da dönerler mi merak ediyoruz. Begün Vekil köşemizin misafiri DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olacak. Yaptığı ironi dolu açıklamalarla dikkatleri çeken Sayın Enginyurt bu sefer ironi yapmamış. Diyor ki darbe gündemi tamam artık esnafı, işsizi, çiftçiyi, kadro bekleyeni, EYT'liyi, atama hayali kuranı, açlıkla yaşayanları, adalet bekleyenleri, gençleri, velhasıl gerçek gündemi konuşmaya başlasak mı? Müsaadeniz var mı? Darbeci demeyecekseniz konuşmaya devam edelim mi? Sayın Engin Yurt'un bu ifadelerinden sonra merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Konuşan Türkiye istiyoruz" sözü hatırımıza geldi. Konuştukça meselelere çözüm bulunur. Konuşmaktan korkmamak lazım. Tabii bir de meseleleri mesele yaparsanız çözüm bulursunuz. Sayın Vekil'in söyledikleri mesele yapılsa zaten çözüm bulunacak da bunları mesele olarak görmeyenler olduğu için bu sorunlar çözüm bulmuyor. Ekonomideki durumu anlatmaya gerek yok. Hükümet yetkilileri ve TÜİK'in açıklamalarının tersine vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Bunu yaşayarak da görüyoruz. Aslında bir fotoğraf ekonominin durumunu özetliyor. Bir fırın kapısına şöyle bir yazı asmış. Bayat 0.70, ekmek 1.10. Vatandaş normalde 2 liraya satılan ekmeği 1 liraya almak için belediyelerin çıkardığı halk ekmek kuyruklarında saatlerce sıra beklerken fırınlarda bayat ekmeği 0.70 lira indirmiş. İşin özeti, millet kuru ekmeğe muhtaç hale geldi. Var mı başka izahı? Bir de buna akşam pazarının toparlanması sırasında atılan çürük meyve ve sebzelerin arasında sağlamları arayan insanları, ucuz çürük yumurta alanları ilave edersek ekonominin söylediğinin aksine kötü olduğunu görebiliriz. Gören gözler olduğu müddetçe tabii. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbadet, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İnsanların yerine getirdiği takdirde ilahi rızayı kazanabileceği İslam dininin en önemli öğretilerinden biri mübarek Ramazan ayında oruç tutmaktır. Allahü Teala bu manevi ve mübarek ayda kullarından gün boyunca yemekten ve içmekten kaçınmalarını istemiştir. Bu süre şafak vakti başlar ve akşam ezanına kadar devam eder. Bu süre zarfında Yüce Allah oruç tutan kullarının günahlarını bağışlar ya da erdemlerine erdem ekler.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mübarek Ramazan ayı rahmet, bereket ve mağfiretle beraber olan bir aydır. Bu ayda sizin uykunuz ibadet ve nefesiniz tesbihdir. Dolayısıyla gerçi oruç tutmak görecede yemekten ve içmekten ve bazı lezzetlerden günün belli saatlerinde kaçınmak gibidir. Fakat gerçekte insan bu kaçınmanın sayesinde ahiret aleminde en güzel yiyecekler ve içeceklerle mükafatlandırılır. Öyle ki bu lezzetlere fani dünyada rastlamak mümkün değil.
Oruç tutan insan açlık ve susuzluğa katlanmak ve bazı helal lezzetlerden uzak durmakla aslında kulluğunu eda etmiş olur. Zira ne zaman insanın esas amacı ve kaygısı dünyevi hacetlerini gidermek ve fani lezzetlerden yararlanmak olursa, yaratılışının felsefesi ve esas amacından uzaklaşmış olur ve ilahi zatın hakikatini idrak etme gücünü yitirir.
Mübarek Ramazan ayı ise dünyevi bağlardan kurtulma ve özgürlük, tokluk ve maneviyat durumlarını idrak etme fırsatıdır. Gerçekte bir ay boyunca oruç tutmak, insana nefsani heva ve heveslerinden kurtularak ruhunu yüceltme sayesinde ilahi kata yaklaşma yolunu öğretir. Allah Resulü bir hadiste bu bağlamda şöyle buyurmakta, Ramazan ayında oruç tutan insan, Allah katına yaklaşmak üzere gözünü, kulağını, dilini ve diğer organlarını haramdan, yalandan ve gıybetten sakındıran kimseyi Allahu Teala kendi katına yakınlaştırır.
İslam'ın mukaddes şeriatında som oruç anlamına gelir ve orucu batıl eden her türlü amelden kaçınma şeklinde tabir edilir. Oruç tutan insan şafak vaktinden güneşin battığı ana kadar Allahü Teala'ya itaat etmek üzere yemekten, içmekten ve orucu bozan her şeyden kaçınır. Bu arada oruç vaktini belirleme konusunda şer'i kriter fecr-i sadıktır ve oruçla mükellef olan kimsenin boynunadır.
Oruç konusu Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetinde gündeme gelmiştir. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve bu amelin Müslümanlar için farz olduğu Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 183. ayetinde beyan edilmiştir. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Ya nuran nur, ya munavviran nur, ya halikan nur, ya mudabbiran nur.
Bu ayetten iki önemli sonuç çıkmaktadır. İlkin, oruç ibadeti sadece Müslümanlar için vacip kılınmamış ve Yahudi, Hristiyan ve diğer ilahi dinlerin mensupları arasında da söz konusu olmuştur. Bu insanlar her türlü hüzün ve kederli durumla karşılaştıklarında oruç tutar ve Yüce Allah'tan af ve mağfiret dileğinde bulunur ve böylece Hak Teala karşısında aciz olduklarını ve günahlarını itiraf ederdi.
Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin bu ayetinden anlaşılan ikinci önemli noktaya gelince, bu noktayı Şia Müslümanlarının seçkin müfessiri Allame Tabatabai ünlü eseri Tefsirul Mizan'da beyan etmiştir. Allame Tabatabai ayette gündeme gelen ve Allah-u Teala'nın oruç tutan insanlara müjde verdiği takva hakkında şöyle diyor. Bu ayete göre orucun faydası takvadır ve takva size nasip olan faydadır. Kim paklık alemine ve ilahi kata bağlanmak ve kemale ermek ve ruhaniyet mertebesine nail olmak istiyorsa yapması gereken ilk iş nefsini dizginlemesi ve hiçbir koşul altında cismi ve şöhvete dayalı lezzetlerin peşinde olmaması ve kendisini maddi hayati hedef alarak belirlemesinden çok daha büyük görmesi ve onu Allah'a yönelmekten alıkoyan her şeyden uzak durmasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği bu takva ancak oruç tutmak ve şehvetten sakınmakla elde edilebilir.
Yüce Allah yine Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. ayetinde de mübarek Ramazan ayına ve semavi kitabın bu ayda nazil olduğuna işaretle şöyle buyurmakta. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık deliller olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.
Buna göre de Kur'an-ı Kerim ile alışmak ve tilavet için en uygun zaman mübarek Ramazan ayı, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ayın günleridir. Kur'an-ı Kerim son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin döneminde en iyi ve en mükemmel şekilde kendisine nazil olan bir hakikattir. Fakat bu ilahi rahmetin nazil oluşu hala devam etmektedir. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederek kendimizi bu semavi kitabın akışına kaptırabilir ve gücümüz yettiğince yararlanabiliriz. Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Ey insanlar! Bilin ki kalpler günah yüzünden pas tutar ve kirlenir. Demirin pas tutması gibi ve kalbi cilalandıran ve pastan arındıran şey ise Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmektir.
Ya Allah!
Değerli dostlar, Yüce Allah katına yönelmek ve alemleri yaratan yegane Rabbimize yalvarmak ruhu parlatır ve insanı ilahi rahmet kapılarına yaklaştırır. Bu mübarek ayda ilahi rahmet kapılarını herkesin yüzüne açıktır. Buna göre biz de bugünkü sohbetimizin sonunda hep birlikte Allah-u Teala'ya yöneliyor ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'la birlikte Yüce Allah'ı selamlayarak şöyle diyoruz.
Ey Yüce Rabbim! Bu ay Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek aydır. Hani insanlara yol gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'an. Ey Yüce Rabbim! Bana hayır olan her amele doğru bir yol göster ve beni sevmediğin her amelden uzak tut. Ey Yüce Rabbim! Bana nasihat ettin ama ben ders almadım. O zaman senin huzurunda hangi özürden söz edebilirim ki? Ey Yüce Rabbim! Senden affını ve hoşgörünü ve rahat ölümü
niyaz ediyorum. Ey affeden ve hoşgörülü olan yüce Rabbim, ben senin kulun ve senin kulunun evladıyım. Güçsüz ve senin sevgine muhtacım. Ve sen kullarına bereket ve muhtaçsızlık veren yegane Allah'sın. Ey yüce Rabbim, sen kullarının rızkını paylaştıran ve dilleri ve renkleri farklı yapan Yaradan'sın. Bizler hepimiz senin rahmetine muhtacız. O zaman bize yüz çevirme. Ey yüce Rabbim, hayatımı en iyi hayat, mematımı en iyi memat yap. Dostlarına dost, düşmanlarına düşman yap. Bana senin katına karşı şevk ve rağbet duygusunu, huzu ve huşu ve sana karşı teslimiyet duygusu ile birlikte ver. Ve içimden kuşku ve şüpheyi, inkarı ve umutsuzluğu uzaklaştır. Ey yüce Rabbim, Muhammed'e ve pak hanedanına selam gönder. Senden başka hiç kimse sayısını ve değerini bilemediği ebedi selam gönder. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Simorg'la kanatlanma.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Kameri, 6. ve 7. yüzyılların büyük şair ve arifi Feridettin Attar Nişaburi'yi anma günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da her yıl 14 Nisan günü Attar'ı anma günü olarak kutlanır. Bu çerçevede İran'da da 14 ila 17 Nisan günlerinde Nişabur ve Tahran kentlerinde bir takım etkinlikler düzenlenir. Attar'ın irfanın engebeli yoluna nasıl ayak bastığı konusunda farklı rivayetler ediliyor. Fakat bunların çoğu gerçekten ziyade efsaneleri andırıyor. Ama kesin olan şu ki Attar hem tabip hem arif hem de şairdi.
Şeyh Attar oldukça çalışkan ve aktif bir insandı ve ister baharatçı olduğu dönemde, ister tıpla uğraştığı yıllarda ve ister yaşlılık döneminde bir köşeye çekildiğinde şiir yazmaya ve nazım ve nesir tarzında kitap yazmaya devam etti. Şeyh Attar Farsili ve İrfani Edebiyatının üç önemli zirvesinden biridir ve Senai ve Mevlana Celaleddin Muhammed Mevlevi ile beraber dünyada İranlı ve İslami irfanın bayraktarı sayılır. Attar ayrıca sözü edilen İranlı üç büyük tasavvuf ve irfan bilgini arasında hiçbir zaman saraylarla irtibatı olmayan ve asla hiçbir hükümdar meth etmeyen bir şahsiyettir. Attar'ın İran irfanında yeri Mevlana divanında onu takdir edecek kadar önemlidir.
Uzmanlar Attar'ın birçok eserinden söz ediyor. Ancak Attar'ın yaşamını ve eserlerini araştıran araştırmacılar birkaç belli eserin bu büyük arife ait olduğunu savunuyor. Esrarname, Musibetname, İlahiname, Muhtarname, Gazel Divanı, Tezkeretul Evliya ve Mantıkut Tahir, Şeyh Attar'dan günümüzde miras kalan kalıcı eserlerdir. Bu eserler arasında Tezkeretul Evliya, tasavvuf şeyhlerinden 97 şeyhin yaşamı ve öykülerini içerir ve nesir tarzında kaleme alınmıştır. Attar'ın diğer eserleri ise nazım tarzındadır.
Şeyh Attar'ın hem suret ve hem mana bağlamında irfan edebiyatta birçok yenilikçili söz konusudur ve eserleri incelendiği takdirde bu yenilikçileri bulmak mümkündür. Attar irfanı düşüncelerini beyan etmek için en güzel yol olan sade ve saf kelame kullanmıştır ve muhatapları kelamını daha iyi anlamaları için öykü, masal ve hikaye ve temsil yöntemlerinden bol bol yaralamıştır. Bu yöntem eserlerini cazip hale getirmenin yanında düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Attar'ın Fars edebiyatı ve dünya edebiyatındaki konumunun önemi irfan ve şiirlerinde gündeme getirdiği yeni düşünceleri yüzündendir. Attar'ın en seçkin eseri Fars dilinde nazım tarzında sırlar içeren Mantıkut Tahir adlı eseridir.
Mantıkut Tahir, kuşların padişahı olan Simorg'u bulmak üzere Hudhud adlı kuşun önderliğinde tehlikeli bir yolculuğa başlayan bir grup kuşun öyküsüdür. Kuşlar bu yolda 7 tehlikeli merhaleyi geride bırakır. Simorg, Hak Teâlâ'nın zatının simgesi ve kuşlar hak yolunu adım atan saliklerdir. Bu tehlikeli yolculuk sırasında her aşamada bazı kuşlar yola devam edemez hale gelir ve bir bahane bularak geri döner. Sonunda bu 7 merhale geride bırakıldıktan sonra Simorg peşinden giden kuş grubundan sadece 30 kuş kalır. Yolun sonuna gelen 30 kuş kendilerine baktıklarında kendilerinin dışında aradıkları şeyin yani Simurg'un aslında onların ta kendisi olduğunu anlar. Fars dilinde si 30 ve morg da kuş anlamına gelir. Simorg aslında 30 kuş demektir ve bu yolculuğu da ancak 30 kuş tamamlayabilmiştir.
İslami irfan her zaman İslami düşüncenin her dalı olarak da Batı edebiyatı ve kültürünü etkisi altına almıştır. Orta Çağ'da ve Rönesans evresinden sonra Batı dünyası Fars edebiyatı üzerinden İslami irfanla tanıştı. Günümüzde de dünya düşünürleri edebiyat eleştirisinin bir dalı olan karşılaştırmalı edebiyatın yardımıyla farklı milletlerin edebi eserlerin karşılaştırılarak birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. Karşılaştırmalı edebiyat, bir ülkenin edebiyat ve kültürünün diğer milletlerin edebiyatı üzerindeki etkisini ve yansımasını irdeliyor ve bu yansıma bir ülkenin yazar ve şairlerinin başka ülkelerin yazar ve şairler üzerindeki etkisi ve nüfuzu ile belli oluyor. Örneğin, Hafız'ın Goethe ve Attar'ın Victor Hugo ve Senai ve Attar'ın Dante üzerindeki etkisi gibi. Karşılaştırmalı edebiyatta tercüme işi önemli rol ifa ettiğinden benzer eserler irdelenirken eserin telif edildiği yılın yanı sıra tercümesinin tarihi de göz önünde bulunduruluyor.
Batı dünyasının zengin Fars edebiyatı ile tanışması Haçlı Savaşların yıllarına dayanıyor. Ancak edebiyat araştırmacılarına göre tercüme hareketi ve Doğu edebiyatı ile tanışma süreci miladi 18. yüzyılda doruk noktasına çıktı. 18 ve 19. yüzyıllarda başta Sadi, Hafız, Hayyam, Attar, Nizami, Ferdevsi, Rami, Nasır Hüsrev ve Baba Tahir olmak üzere Fars dilinde yazan birçok büyük şair ve yazarın eserleri Fransızca, İngilizce ve Almanca'ya çevrildi. Ve bu çevreler Avrupa insanını Fars edebiyatının zenginliğiyle tanıştırdı. Sonuçta Avrupa halk görülmemiş bir ilgiyle İran ve Fars edebiyatına yönelmeye başladı.
Gerçekte son birkaç asırda hiçbir Doğu ülkesi İran kadar Avrupa ülkelerine kendi edebiyatını hayran bırakamadı. Nitekim Fars edebiyatı ve düşüncesinin etkisiyle İngiltere, Almanya ve Fransa'da birçok eser kaleme alındı ve her biri dünya edebiyatının unutulmazları arasında yer aldı. Bu eserlere Gotedon'un Şark Divane, Montesquieu'nun İran Mektupları, Berlioz'un İsfahan'a Doğru, Matteo Arnold'un Rüstem ve Sohrab gibi eserlerine örnek vermek mümkün. Bu arada İran şiiri, edebiyatı ve irfanı hiç abartısız Avrupa edebiyatını zenginleştirdiği söylenebilir.
Doğu dünyasının Avrupa edebiyatı üzerindeki nüfuzunun en önemli bölümü İranlı büyük şairlerin ve Fars edebiyatının nüfuzundan kaynaklanır. Zira birçok Avrupalı şair ve yazar Doğu dünyasına seyahat etmeden birçok güzel efsane, manzara, çarşı pazar, kubbeler ve minarelerle İranlı şairlerin eserleriyle tanıştı ve bundan ilham alarak kendileri de güzel eserleri yarattı. Bu bağlamda Hafız, Mevlana, Sadi, Attar ve Senai gibi şairlerin eserleri Batılı şairleri en çok etkileyen İranlı seçkin şairler ve düşünürlerdir.
Uzmanlar Dante'nin de İlahi Komedi adlı eseri Senai'nin Seyrul İbad, İlal Maad adlı eseri ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Musibetname adlı eserlerinden etkilendiğini belirtiyor. Dante'nin bu eseri edebiyat, hikmet ve irfan alanlarını kapsayan bir eserdir ve sembolik bir dille yazılmıştır. Eser yazarın bir insan olarak en alçak mertebeden yani cehennemin dibinden en yüksek mertebeyi yani göklerde cennetin en üst katına seyretmesinin ürünüdür. Dante'ye göre kim insaniyetin doğruna ulaşmak istiyorsa nefsini tehzip etmesi ve her türlü kötülükten arınarak bu yolculuğa çıkması gerekiyor.
Ancak Dante'nin eserinde bazı simge ve sembollerin izlerine Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde rastlamak mümkün. Dante, Benates'le beraber Mars'tan Jüpiter'e yükseldiğinde binlerce adil kraldan oluşan ve tek sesle konuşan bir kartalın şeklini görüyor. Bu simge akıllara Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde Seymour karakterini geçiriyor. Burada Dante'nin Kartalı ile Attar'ın Seymour arasındaki tek fark, Kartalı oluşturan kişilerin onun içinde kaybolmamaları ve kimliklerini kaybetmemeleridir. Oysa Mantık-ı Tayr adlı eserde Seymour'a bakan kuşlar gerçekte onun makamını idrak ederken onda vahdet ve kendilerinin varlığını görüyor.
Arjantinli seçkin şair ve kısa öykü yazarı Vurhoş, Kur'an-ı Kerim kısalarından ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Bin Bir Gece eserinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Nitekim Latin Amerikalı yazarları da bu eserlerle tanıştıran da odur. Burhoş, El Muhteşem Sarayına Yaklaşmak adlı öyküsünde açıkça Attar'ın çalışmalarından söz ediyor ve Burhoş'un babasının arkadaşı ve büyük bir arif olan Fernandez ve Mevlana'nın da Üstad-ı Şems'e büyük benzerlik arz ediyor. Özellikle Şems hayatının sonlarına doğru kayboluyor ama daha sonraları tekrar ortaya çıkıyor. Fernandez'in Burhoş'a irtibatı Şems ile Mevlana arasındaki irtibatı çağrıştırıyor. Fernandez, Arapçayı biliyordu ve İbni Arabi'nin eserlerine İspanyolca şerh yazarı bir yazardır. Mevlana ve Attar'ın eserleri İspanya'da çevrilmiş ve İspanyol şairleri ve yazarları etkilenmiştir.
Yine İspanyol büyük filozof Anamuno'nun düşünceleri de Attar'ın düşünceleriyle büyük oranda örtülüyor. Anamuno'nun ebedilik alanında düşünceleri ve inançları Attar'ın konuyla ilgili düşüncelerinden ve inancından etkilenmiştir.
19. yüzyılda Mantık-ı Tayr ve Nasihatname ve Tezkeretül Evliya adlı eserler Fransızca'ya çevrildi. Victor Hugo'nun Çağlıların Efsanesi isimli eseri aslında Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinden bir rivayetidir. Attar'ın bu eserinde meraklı kuşlar Hüthüt'ün önderliğinde Simorgh peşinden Kaf Dağı'na doğru yolculuk ediyor. Hugo'nun Çağrıların Efsanesi adlı eserinde de benzer bir yol izleniyor. Şair işin başında uzaktan sesler duyuyor. Öyle ki her bir ses şairle Allah'tan farklı bir şekilde söz ediyor. Ardından çeşitli kuşlar nihai amacına ulaşmak için farklı yolları izliyor.
Fransa'nın ünlü şairlerinden Louis Aragon'un şiirlerinde de başta Şeyh Attar olmak üzere İranlı İslami ariflerin ayak izlerine rastlamak mümkün. Aragon'un Elza adlı eserindeki şiirleri ağır bir şekilde caminin Leyla ile Mecnun ve Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserlerinin etkisi altında kalmıştır. Aragon, maddi ve sanayileşmiş dünya ülkeleri ve komünist düşüncenin yalan cazibeleri bir yandan ve Simorgh'a doğru kanatlanması hevesi diğer yandan iki farklı eğilim arasında kalmış bir ariftir.
Gerçekte Fars dili ve edebiyatı Şeyh Attar gibi büyük düşünürlere dayanarak dünyanın büyük düşünürleri, şairleri ve edebiyatçılarının kalbini fethetmeyi ve dünya edebiyatını da duru pınarlarından doyurmayı başarmıştır. Attar İran'dan önce batıda tanınmış bir ariftir. İranlı uzmanlar Attar üzerinde araştırma yapmadan 200 yıl önce batılı şarkıyaçılar Attar hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. 1816 yılında Attar'ın Nasihatname adlı eseri Fransızca'ya çevrilerek Paris'te basıldı. Attar'dan Batı dünyasında çevrilerek basılan ikinci eseri ise Mantık-ı Tayr adlı eseriydi. Bu eseri Garsen Detas'ı 1857 yılında Fransızca'ya çevirdi ve yayınladı.
Değerli dinleyiciler, Simorgh'la Kanatlanma isimli sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerinin Ramazan ayını kutladı. Hucetül İslam Şehriyari, İslam Birliği, İslam dünyasında yeni bir nazariye olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, İran ve Rusya'nın nükleer anlaşmayı hayata geçirmek için Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine inandığını söyledi. İran, Portekiz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçi, nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı bir gün ertelendiğini belirtti. Garibabadi, iki yeni santrifüj zincirini %60 zenginleştirme yapıldığını belirtti. Amerika ve Fransa, İran'ın uranyumu %60 zenginleşmesine başlamasına tepki gösterdiler. Medya kaynakları Siyonistlere ait bir ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında hedef alındığını bildirdi. Irak'ın kuzeyinde Siyonist rejim casusluk üssüne saldırı düzenlendi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59.187 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Aliyev, Amerika, Bakü ve Erivan'a karşı dengeli bir politika izlemiyor dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.